Ayrım 4, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 52. Zengin grubu Büyük Pekoe Kulesi'nin asansör lobisine geçmiş, güvenlik görevlisine suitlerinin anahtarını gösteriyordu. Painter açık alanı hızla geçti. Belinde kumarhane ceketinin altında 9 milimetrelik Glock'u vardı. Silahını çıkarıp zangı ensesinden idam usulü vurmamak için kendini zor tutuyordu. Ama o zaman hedeflerine ulaşamazlardı. Orbital plazma topunun şemalarını ve araştırmalarını ele geçiremezlerdi. Zang verileri güvenli bir federal ağdan çalmayı başarmış, geride bir solucan bırakmıştı. Ertesi sabah Harry Klein isimli bir Los Alamos teknisyeni dosyaya girmiş ve istemeden veri solucanını serbest bırakmıştı. Solucan silahla ilgili bütün referansları yiyip Klein'i işaret eden sahte bir iz bırakmıştı. Bilgisayardaki bu el çabukluğu müfettişlerin sahte izi takip ettiği 2 haftaya mal olmuştu. Solucan pisliğini filtrelemek ve hırsızın gerçek kimliğini bulmak için bir düzine SIAP ajanının çalışması gerekmişti. Hırsızın Şangay'daki telekom zengini, Changnet'e teknoloji uzmanı olarak görev yapan casus Zing Zhang olduğu anlaşılmıştı. CIA istihbaratına göre çalıntı veriler Zang'ın suitindeki bilgisayardaydı. Bilgisayarın sürücüsüne bir şifreleme savunmasıyla titizlikle hazırlanmış bir düzenek yerleştirilmişti. Bilgisayara ulaşmak için yapılacak herhangi bir girişimde her şey silinecekti. Bu riske girilemezdi. Los Alamos'ta solucandan sonra geriye bir şey kalmamıştı. Tahminlere göre bu kayıp programı 10 ay geriye atacaktı. Ama en kötü sonuç çalınan araştırmanın Çin'in programını 5 yıl ileriye götürmesiydi. Dosyalarda bazı olağanüstü keşifler ve en son yenilikler bulunuyordu. Bunu durdurmak SIAP'ta bağlıydı. Amaçları Zang'ın şifresini ele geçirip bilgisayarı geri almaktı. Zaman tükeniyordu. Painter şans çarkı makinesindeki yansımadan Zang'ın ve korumalarının kulenin en üst katında bulunan özel suitlere çıkan ekspres asansöre bindiğini gördü. Painter boğazına dokunarak fısıldadı. Yukarı çıkıyorlar. Anlaşıldı, siz hazır olduğunuzda hazırız binbaşı. Kapılar kapanırken Painter en yakındaki asansöre koştu. Asansör parlak sarı bantla kapatılıp üzerine arızalı yazılmıştı. Painter düğmeye basarken bantları kopardı. Kapılar aralanırken içeri daldı. Boğazındaki mikrofona dokundu. Her şey tamam, devam. Sanchez cevap verdi. Kendini koru. Asansörün kapıları kapanırken maun panele yaslanıp bacaklarını açtı. Asansör hızla yukarı çıkarken onu yere doğru bastırıyordu. Kasları gerildi. Parlak sayıların hızla yukarı tırmanmasını seyretti. Sanchez maksimum hız için asansörü yeniden ayarlamıştı. Zengin asansörünü de fark edilmeyecek şekilde %24 yavaşlatmıştı. Painter'ın asansörü 32. kata ulaşırken sarsıntıyla hız kesti. Ayakları yerden kesilip bir an için havada kaldı, sonra tekrar yere indi. Bantları bozmamaya çalışarak açılan kapılardan dışarı çıktı. Yandaki asansöre baktı. Zang'ın asansörü 3 kat alttaydı ve çıkmaya devam ediyordu. Acele etmesi gerekiyordu. Painter suitlerin bulunduğu koridordan hızla koştu. Zang'ın oda numarasını buldu. ''Pozisyonumuz nasıl?'' diye fısıldadı. ''Kız yatağı kelepçeli, 2 koruma ana salonda kağıt oynuyor.'' ''Anlaşıldı.'' Sanchez odanın havalandırmalarına kalem kameralar koymuştu. Painter koridoru geçip Zang'ın suitinin karşısındaki odaya girdi. Cassandra Sanchez ağındaki bir örümcek gibi elektronik izleme ekipmanının ve monitörlerin arasına kurulmuştu. Botlarından bluzuna kadar siyah giyinmişti. 45'lik SIG otomatiğin bulunduğu deri omuz kılıfı ve kemeri bile kıyafetine uygundu. Tabancayı Hogyu kauçuk kabzasıyla ve sağ taraftaki şarjör bırakma kilidi sol eline uyacak şekilde kendi ihtiyacına göre düzenlenmişti. Painter gibi o da Sigma'ya alınmadan önce özel kuvvetlerde eğitim almıştı ve hedeflerinde ölümcül isabetler kaydediyordu. Sanchez'in gözleri onu oyunun bittiğini gösteren bir parıltıyla karşıladı. Onu gören Painter'ın solukları hızlandı. Göğüsleri omuz kılıfıyla iyice gerilmiş olan ipekli bluzunu zorluyordu. Painter'ın uygun bir teması sürdürebilmek için gözlerini yukarı kaldırması gerekti. Son 5 yıldır birlikte çalışıyorlardı ve Painter'ın ona karşı olan duyguları son zamanlarda derinleşmişti. İşte birlikte yedikleri öğle yemeklerinin yerini işten sonraki içkiler, sonunda da uzun yemekler almıştı. Ama yine de bazı sınırlar hala aşılmamıştı ve belirli bir mesafe dikkatle korunuyordu. Sanchez de onun düşüncelerini hissetmiş gibi bakışlarını çevirdi. Durumu hiç zorlamazdı. Serseri yukarı çıkmak üzere dedi, dikkatini yeniden monitörlere çevirerek. O dosyaları önümüzdeki 15 dakika içinde yakması gerek. Yoksa kahretsin. Ne oldu? Painter onun yanına geldi. Monitörlerden birini işaret etti. Büyük Pekua Kulesi'nin üst katlarının 3 boyutlu bir kesiti görünüyordu. Yapının içinde küçük kırmızı bir X parlıyordu. Tekrar aşağıya iniyor. X mikro vericiye monte edilmiş olan izleyiciyi gösteriyordu. Kuleden aşağıya iniyordu. Painter yumruğunu sıktı. Bir şey onu korkuttu. Asansöre bindiğinden beri odasıyla bir görüşme oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Bilgisayar hala orada mı? Sanchez başka bir monitörü işaret etti. Zang'ın suitinin siyah beyaz görüntüsü vardı. Bilgisayar hala sehpanın üzerinde duruyordu. Şifreleme olmasa içeri girip bilgisayara el koymak çok kolay olurdu. Ama Zang'ın şifrelerine ihtiyaçları vardı. Yerleştirilen böcek Zang'ın bastığı her tuşu kaydederek şifreyi elde edecekti. Ondan sonra da Zang'ı ve adamlarını yakalayabilirlerdi. ''Tekrar aşağıya inmem gerek.'' dedi Painter. İzleme cihazı o kadar küçük ölçekliydi ki yalnızca 200 metrelik bir menzili vardı. Birisinin sürekli yakında olması gerekiyordu. Onu kaybedemeyiz. Eğer bizi fark ettiyse... Biliyorum, Painter kapıya yöneldi. Zang'ın ortadan kaldırılması gerekiyordu, dosyaları kaybedeceklerdi. Ama en azından silah verileri Çin'e ulaşamayacaktı. Bu her zaman onların B planıydı. Tedbir üstüne tedbir alıyorlardı. Suite'in havalandırma ızgaralarından birinde bir el bombası bile vardı. Onu bir anda aktive edip verileri silmek için bilgisayarın savunmalarını harekete geçirecek elektromanyetik akımı başlatabilirlerdi. Çin'in bu araştırmaya asla ulaşmaması gerekiyordu. Painter koridordan hızla geçip bantla kapatılmış asansöre koştu. Bantların altından içeri girdi. Boğazındaki mikrofona konuştu. ''Beni ondan önce aşağıya indirebilir misin?'' ''Sıkı dursan iyi olur.'' diye cevap verdi Sanchez. Painter onun tavsiyesini tutamadan asansör altından kaydı. Bir an için ağırlıksız olduğunu hissetti. Midesi boğazından çıkmaya çalıştı. Asansör serbest düşüşe geçmişti. Painter panik duygusuyla birlikte yükselen safrayla da mücadele ediyordu. Derken asansörün zemini sertçe yukarı kalkar gibi oldu. Painter'ın dik durmasının bir yolu yoktu. Dizlerinin üzerine çöktü, sonra yavaşlama kesildi ve asansör kayarcasına durdu. Kapılar hızla açıldı. Painter sendeleyerek ayağa kalktı. 5 saniye içinde 30 kat inmişti, bu bir rekor olmalıydı. Kapıdan geçip asansör lobisine çıktı. Zang'ın bindiği ekspres asansörün üstündeki rakamları görebiliyordu. Zang yalnızca 1 kat yukarıdaydı. Painter birkaç adım geri gitti. Kapıyı görecek kadar yakında ama şüphe çekmeyecek kadar uzaktaydı. Yine kumarhane güvenlik görevlisi gibi görünüyordu. Asansörün kapıları açıldı. Painter Zang'a direkt olarak bakmayıp onu görmek için ekspresin karşısındaki asansörün cilalı kapılarını kullandı. Ah hayır! Dönüp asansörün önüne geldi. İçeride kimse yoktu. Zang başka bir katta mı inmişti? Boş asansöre girdi. Bu mümkün değildi. Bu ekspres asansördü. Burasıyla yukarıdaki suitler arasında bir katta durmazdı. Ancak Zang'ın acil kolunu çekip asansörün kapılarını zorla açtırması gerekirdi. Derken birden gördü, arka duvara bantlanmıştı. Parlak, plastik ve metal parçası. Bir mikro verici, böcek. Painter asansöre binerken kalbinin deli gibi çarptığını hissediyordu. Bakışları duvardaki elektronik parçasına odaklanmıştı. Vericiyi koparıp aldı, yakından inceledi. Zang onu atlatmıştı. Oh tanrım! Boğazındaki mikrofona dokundu. Sanchez! Kalbi hızla çarpmaya devam ediyordu, cevap yoktu. Dönüp asansörün süitler yazan düğmesini yumrukladı, kapılar yavaşça kapandı. Painter minik asansörde dolaşmaya başladı. Kafese kapatılmış bir kaplan gibiydi. Telsizini tekrar denedi, hala bir cevap yoktu. Kahretsin, ekspres yukarı çıkmaya başladı. Painter yumruğunu duvara indirdi. Mount panel parmak eklemlerinin altında çatladı. Hareket et kahrolası! Ama zaten çok geç kalmıştı. 14.38 Londra, İngiltere. Kensington galerisinden birkaç adım ötede koridorda dikilen Safiye nefes alamıyordu. Ama bunun nedeni duman, yanık izolasyon malzemesi veya elektrik kontağı kokusu değildi. Beklemekti. Bütün sabah boyunca her İngiliz bürosundan dedektiflerin ve müfettişlerin gelip gitmesini seyretmişti. Kendisi dışarıda bırakılmıştı. Yalnızca resmi personel. Sivillerin sarı bantları, barikat kordonlarına, askeri nöbetçilerin dikkatli gözlerini geçmesi yasaktı. Yarım gün sonra nihayet içeri girmesine, hasarı birinci elden görmesine izin verildi. Bu son dakikada göğsüne kocaman taş bir yumruk oturmuş gibi oldu. Yüreği paniğe kapılmış bir güvercin gibi atıyordu. Ne bulacaktı, neler kurtarılabilirdi? İliklerine kadar sarsılmış, yıkılmış, galeri kadar harap olmuştu. Buradaki çalışması yalnızca akademik hayatı değildi. Tel Aviv'den sonra kalbini burada yeniden inşa etmişti. Ve Arabistan'dan ayrılmış olsa da orayı terk etmemişti. Hala annesinin kızıydı. Bu yüzden Londra'da Arabistan'ı ama teröristlerden önceki Arabistan'ı, topraklarının elle tutulur tarihini, harikalarını, antik zamanlarını ve gizemlerini yeniden inşa etmişti. Etrafı bu antikalarla çevrili bir şekilde galerilerde dolaşırken ayaklarının altındaki kumun çatırtısını duyup yüzünde güneşin sıcaklığını hissediyor, ağzında yeni toplanmış hurmaların tadını alıyordu. Burası eviydi, güvenli bir yerdi. Ama bunlardan fazlası da söz konusuydu, üzüntüsü daha da derinleşti. Özünde bu evi yalnızca kendisi için değil, hayal meyal hatırladığı annesi için de kurmuştu. Zaman zaman geceleri geç saate kadar çalışırken havada belli belirsiz bir yasemin kokusu duyuyordu. Bu çocukluğundan kalan bir anı, annesini hatırlatan bir kokuydu. Ama hayatı paylaşamasalar da burayı, bu ev parçasını paylaşabilirlerdi. Ama şimdi hepsi gitmişti. ''Bizi içeri alıyorlar.'' Safiye kıpırdandı, Ryan Fleming'e baktı. Güvenlik biriminin başı onunla birlikte nöbet tutmuştu ama biraz uyumuşa benziyordu. ''Seninle kalacağım.'' dedi. Safiye ciğerlerine zorlukla hava çekip başını salladı. Nezaketi ve arkadaşlığı için yapabileceğinin en iyisi buydu. Diğer müze ekibini takip etti. Hepsi galerinin mallarını kataloglama ve belgeleme konusunda yardım etmeyi kabul etmişti. Bu iş haftalar sürecekti. Safiye ilerlerken göreceklerinden korkuyordu. Son barikatı da geçti. Güvenlik kapıları adli tabiplik tarafından kaldırılmıştı. Safiye bunun için müteşekkirdi. Harry Masterson'ın kalıntılarını görmek gibi bir arzusu yoktu. Girişe gidip içeri baktı. Zihnindeki hazırlığa ve video görüntülerini görmüş olmasına rağmen karşısında bulduğu şeye hiç hazır değildi. Aydınlık galeri kararmış bir mağaraya, yanık taştan oluşan 5 odaya dönüşmüştü. Soluğunun kesildiğini hissetti, etrafında hayret nidaları yükseldi. Yangın her şeyi mahvetmişti, duvarlar tuğlalarına kadar yanmıştı. Galerinin ortasındaki Babil vazosu hariç hiçbir şey sağlam kalmamıştı. Bel yüksekliğindeki vazo yanmış olsa da hala dik duruyordu. Safiye hortumların böyle şeyler yaptığını, örneğin etrafındaki her şeyi harap ederken tam ortada duran bisiklete hiç dokunmadığını duymuştu. Bu çok anlamsızdı, hiçbir şeyin anlamı yoktu. İçerisi hala duman kokuyordu. Yer birkaç santim yüksekliğinde isli suyla kaplıydı. ''Bu çizmelere ihtiyacın olacak.'' dedi Fleming, elini koluna koyup onu bir çift çizmeye doğru götürürken. Safiye bir şey hissetmeden çizmeleri ayaklarına geçirdi. ''Ve kask takacaksın.'' ''Nereden başlayacağız?'' diye mırıldandı birisi. Artık uygun şekilde giyinmiş olan Safiye galeriye girip bir rüyadaymış gibi mekanik bir şekilde gözlerini bile kırpmadan dolaşmaya başladı. odayı geçti, galerinin uzak köşesine vardığında topuğunun altında bir şeyin ezildiğini hissetti. Eğildi, suyun içinde ezilen şeyi aradı. Az sonra sudan bir taş çıkardı. Yüzeyine birkaç satır çivi yazısı kazınmıştı. Asur tabletinin bir parçasıydı bu. Tarihi Mezopotamya'ya kadar gidiyordu. Doğrulup harap haldeki Kensington galerisine baktı. Ancak o zaman öteki insanları fark etti. Evindeki yabancıları. Gruplar halinde çalışan, bir mezarlıktaymış gibi fısıltıyla konuşan insanları. Yangın müfettişleri ellerindeki aletlerle ölçüm yaparken inşaat müfettişleri altyapıyı inceliyordu. Bir köşedeki belediye mühendisleri bütçeyi ve ihale tekliflerini tartışıyor, birkaç polis memuru dış duvarın çökmüş kesiminde nöbet tutuyordu. İşçiler açıklığı kapamak için şimdiden basit önlemler alıyorlardı. Safiye açılan gedikten sokaktan içeri bakan kordonların gerisindeki insanları görebiliyordu. Sabah çiseleyen yağmurun sulu kara dönüştüğü düşünülürse şaşırtıcı derecede ısrarcıydılar. Karanlıkta kamera flaşları patlıyordu. Turistler, hissizliğinin içinden bir öfke dalgası yükselmeye başladı. Herkesi fırlatıp atmak istiyordu. Burası onun eviydi. Öfkesi odaklanmasına yardımcı oluyor, onu içinde bulunduğu duruma geri getiriyordu. Bir görevi, bir yükümlülüğü vardı. Safiye dikkatini diğer araştırmacılara ve öğrencilere çevirdi. Çerçöp karıştırmaya başlamışlardı. Her zamanki mesleki kıskançlıklarını bir kenara bıraktıklarını görmek sevindiriciydi. Safiye gönüllüleri organize etmek için girişe geri döndü ama ilk galeriye varırken girişte büyük bir grup belirdi. Başlarında iş tulumu giyip üzerinde Kensington Wells amblemi olan bir kask takmış olan Kara vardı. 20 kadar adam ve kadını galeriye soktu. Hepsi aynı şekilde giyinip aynı tür kask takmışlardı. Safiye onun önüne geçti. Kara? Onu bütün gün görmemişti. Güya itfaiye ve polis ekiplerinin soruşturmalarını koordine etmeye yardımcı olmak için müze müdürüyle birlikte ortadan kaybolmuştu. Kara kadın ve adamlara galeriye gitmelerini işaret etti. İşe başlayın. Safiye'ye döndü. Kendi adli ekibimi getirdim. Safiye küçük bir ordu gibi odaya giren gruba baktı. Silah yerine her türde bilimsel alet taşıyorlardı. Neler oluyor? Neden bunu yapıyorsun? Neler olduğunu öğrenmek için. Kara ekibinin işe girişmesini seyretti. Gözlerinde ateşli bir parıltı, hırslı bir kararlılık vardı. Safiye uzun süredir onun yüzünde böyle bir ifade görmemişti. Bir şey Kara'da yıllardır eksik olan gücün fitilini ateşlemişti. Yalnızca tek bir şey onda böyle büyük bir güç yaratabilirdi. Babası. Safiye Kara'nın patlamanın video görüntülerini seyrederkenki ifadesini hatırlıyordu. O garip rahatlamayı, söylediği tek sözcüğü, nihayet. Kara galeriye çıktı. Ekibi çeşitli yerlerden parçalar toplamaya başlamıştı bile. Plastikler, cam, odun, taş. Kara metal dedektörle yeri tarayan iki adamın yanına gitti. Adamlardan biri suyun içinden erimiş bronz parçası çıkardı. Bir kenara koydu. O meteorun her parçasının bulunmasını istiyorum diye emretti. Adamlar başını sallayarak aramaya devam etti. Safiye Kara'nın yanına gitti. Burada gerçekten ne arıyorsun? Kara gözleri kararlılıkla alev alev yanarak ona döndü. Cevapları? Safiye onun sıkıca kapalı dudaklarının arkasındaki umudu okudu. Babanla ilgili mi? Ölümüyle ilgili. 4. ayrımın sonu. Sayfa 62.